Ayrım 20.
GV toplumlarında hiç kimse çaresizlik ve ümitsizlik girdabında perişan bir durumda yaşamaz. Hiç kimse açlıktan ölmez. Sizin gezegeninizde saatte 400 çocuk, günde 30 bin kişi açlıktan ölüyor. Hayır, GV toplumlarında fakir ve çaresiz yoktur. Bunu nasıl başardılar, nasıl? İki temel prensibi uygulayarak. Hepimiz biriz, her şey yeterince var. GV'ler bolluk bilincine sahiptir, yokluk bilincine değil. GV'lerin gezegenlerinde hiçbir şey ziyan edilmez. Doğal kaynaklar yok edilmez. Böylece her şey herkese yeter. Her şey yeterince vardır. İnsanların yetersizlik bilinci, azlık bilinci, yokluk bilinci, tüm endişelerin, tüm rekabetin, tüm kıskançlığın, tüm kızgınlıkların, tüm çelişkilerin, tüm savaşların, tüm cinayetlerin ve katliamların temel nedeni. Bu ve insanlığın birliğe değil ayrılığa olan inancı yaşamınızdaki mutsuzlukların %90'ını oluşturuyor. Bilincinizdeki bu temel iki elementi değiştirebilirseniz her şey değişecektir. Nasıl? Bunu yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bana yol göster. Sadece durumumuzu söylemek yetmiyor. İyi, işte yolunuz. Nokta nokta gibi davranın. Hepiniz birmiş gibi davranın. Herkesi zor durumda olan sizmiş gibi görün. Herkesi sadece eşit şans verilmesini isteyen sizmiş gibi görün. Herkesi farklı deneyim yaşayan sizmiş gibi görün. Deneyin. Herkesi yeni bir gözle görün. Her şey yeterince varmış gibi davranın. Yeterince paranız, yeterince sevginiz, yeterince zamanınız olsaydı nasıl davranırdınız? Daha özgürce, daha eşitçe, daha rahatça paylaşır mıydınız? Bu ilginç çünkü bu söylediğini biz doğal kaynaklarımızla yapıyoruz. Sanki yeterince varmış gibi davranıyoruz. Bu davranışımız ise ekolojistler tarafından eleştiriliyor. Gerçekten ilginç olan size yararı olduğunu düşündüğünüz şeyler azmış gibi davranmanızdır. Bu şeyleri biriktirmeye, bir kenara yığmaya bile çalışıyorsunuz. Ama çevrenizi, doğal kaynaklarınızı, ekolojinizi bozuk para gibi harcıyorsunuz ve ziyan ediyorsunuz. Çünkü bunların size yararlı olduğunu düşünmüyorsunuz. Ya da yeterince varmış gibi davranıyoruz. Ama bunu da yapmıyorsunuz. Eğer dediğin gibi olsaydı bu kaynakları eşitçe paylaşırdınız. Oysa şu anda dünyanın 1/5 nüfusu dünyanın doğal kaynaklarının 1/4'ünü tüketiyor. Bu eşitsizliği değiştirmek için adım bile atmıyorsunuz. Eğer özel azınlık düşüncesizce bu kaynakları kullanmasa, herkese yetecek kadar her şey var. Herkes kaynakları akıllıca kullanmış olsa, şu anda azınlığın akılsızca tüketiminden çok daha az tüketim olurdu. Kaynakları kullanın, kaynakları sömürmeyin. Ekolojistlerinizin söylediği de bu. Yine moralim bozuldu, hep moralimi bozup duruyorsun. Çok ilginç bir insansın biliyor musun? Yalnız bir yolda gidiyorsun. Gitmek istediğin yere nasıl gidileceğini unutmuş ve kaybolmuş durumdasın. Birisi karşına çıkıyor ve sana gideceğin yolu gösteriyor. Evreka, mutlusun değil mi? Hayır, moralim bozuluyor. Moralim bozuluyor çünkü gösterilen yolda gitmiyoruz. Hatta gitmek istemiyoruz bile. Duvara doğru ilerliyoruz ve evet, bu moralimi bozuyor. Uyanan bir ırksınız. Gösterilen yolda giden insanların sayısı hızla artıyor. Gözlemleyin. Gerçekleri görmek size moral bozukluğu değil, harekete geçme gücü versin. Her biriniz değişim temsilcilerisiniz. Farkı yaratmak için fark olun. Birlik ve yeterlilik bilincini benimseyin. Kendinizi değiştirin, dünya değişsin. Eskiden de şimdiki gibi yaşadığımızı ve kendimizi yok ettiğimizi söylemiştim. Evet, çok eski zamanlarda. Sizin yaptıklarınızın çoğunu onlar da yapmıştı. Moralim daha da bozuluyor. Geliştik, geliştik ve her şeyi yitirdik mi? Bir çember içinde dolaşıp durmanın amacı ne? Evrim. Evrim düz bir çizgi değildir. Şimdi eski uygarlıklarınızın en iyi deneyimlerini yeniden yaratma, en kötülerini ise tekrarlamama şansınız var. Bu kez bireysel egolarınızın ve gelişkin teknolojinizin toplumunuzu yok etmesine izin vermeyebilirsiniz. Siz farklılık yaratabilirsiniz. Bu heyecan verici bir serüven olabilir, eğer izin verirseniz. Pekala, böyle düşündüğümde heyecan duyuyorum. Farklılık yaratabilmenin heyecanını duyuyorum. Peki GV'ler nasıl yaşıyor? gruplar halinde, sizin komünleriniz gibi. Bu toplumlarda şehirler ve ülkeler yok. Neden? Çünkü şehirler çok büyük, artık grup yaşamının amacı yitirilmiş durumda. Şehirler kalabalık nüfustan oluşuyor. Komünler ise birbirine destek veren bireyler grubunun birlikte yaşam deneyimidir. Dünyada da böyle. Kasaba ve köylerimizdeki komün anlayışı büyük şehirlerle kıyaslanamaz bile. Evet, ama sizin dünyanızla diğer gezegenler arasında bir fark var. Nedir? Diğer gezegenlerde yaşayan varlıklar komün yaşam anlayışını gözlemleyerek, yararını görerek kazandılar. Büyük şehirlerdeki yaşamın yalnızlığını ve ayrılık bilincini yakından gözlemlediler ve kendilerine yararlı olan yaşam biçimini seçtiler. Biz ise gittikçe daha büyük, daha büyük şehirler yaratıyoruz. Yaşamımızı gittikçe mahvettiğimizi görmemize rağmen. Evet. Hatta ne kadar büyük olduğumuzla gurur duyuyoruz. Yaşadığımız metropol, dünya büyüklük nüfus kalabalığı sıralamasında bir üst sıraya çıktığında herkes bunu bir kutlama nedeni olarak görüyor. Büyük şehirde yaşamakla övünüyoruz. Gerilemeyi gelişmek olarak görmek ilkel bir toplumun göstergesidir. Yine moralimi bozuyorsun. Ama dünyanızda amaçlı komünlerin sayısı da gittikçe artıyor. Peki mega şehirlerimizi terk edip kasabalara, köylere mi dönmeliyiz? Seçim sizin. Çoğunuz büyük şehirlerin sizin için iyi olmadığını göremiyorsunuz. Büyük şehirlerde toplanmanın problemlerinizi çözeceğine inanıyorsunuz. Oysa bu sadece problem yaratıyor. Evet, büyük şehirlerdeki hizmet, iş, eğlence imkanları kasaba ve köylerde yok. Ama sorun şurada. Bunların tüketiciliğini göremiyor, sizin için yararlı olduğunu sanıyorsunuz. GV toplumlarında ülkeler olmadığını da söylemiştin. Çünkü nasyonalizm birinci rehber prensibe uygun değildir. Hepimiz biriz. Ama nasyonalizm bizim ikinci rehber prensibimizi destekliyor. Güçlü olan kazanır. Evet, varlığınızı sürdürmek ve güvenlik duygunuz için kendinizi ülkelere ayırıyorsunuz. Bu kez de varlığınızı tehdit altında görmeye ve güvenliğinizi yitirme korkularına kapılıyorsunuz. Evrim sizin için yararlı olanı gözlemleyebilmek, davranışsal adaptasyonlar yapmak ve ayrılıktan birliğe doğru yönelmektir. Birlik en büyük gerçektir. Evrim gerçeğe yönelmenin diğer adıdır. Size rehberlik eden prensipleriniz evrimleşmeye doğru sizi yönlendirmelidir. Evrim bir süreçtir. Prensipler rehberinizdir. Evet, evrim sürecinde güçlü olan kazanır. Süreci prensiple karıştırmayın. Siz evrim ve güçlü olan kazanırın aynı anlama geldiğini düşünüyor ve güçlü olan kazanırın rehber prensip olduğunu söylüyorsanız şunu söylemiş oluyorsunuz. Evrimin rehber prensibi evrimdir. Ama bunu söyleyen ırkınız evrim sürecinin hızını kontrol edebileceğini bile bilmiyor. Çünkü çoğu insan evrimin kendiliğinden olan bir süreç olduğunu düşünüyor. Belirli prensiplere göre yönlendirdiği bir süreç olduğunu bilmiyor. Ve ırkınız bağırıyor. Biz evrim prensibiyle evrimleşiyoruz. Ama bu prensibin ne olduğunu asla söylemiyorsunuz. Çünkü süreci prensiple karıştırıyorsunuz. Oysa gelişkin ırklar evrimin kendi kontrollerinde olan bir süreç olduğunu bilir. Süreci prensiple karıştırmaz. Sürece rehberlik eden ve süreci yönlendiren prensibi bilinçlice seçer. Buna bilinçli evrim deniliyor. Peki GV toplumlarında ülkeler yoksa kendilerini nasıl organize ediyorlar? Yönetim nasıl oluyor? Birlik bilincinde sadece siz varsanız kendinizi nasıl yönetirsiniz? Efendim? Sadece siz olduğunuzda davranışlarınızı nasıl yönetirsiniz? Sizin dışınızda olan kim sizi yönetir? Hiç kimse. Tek başıma bir adada yaşasaydım kimse benim davranışlarımı kontrol etmezdi. İstediğimi yer içer, istediğim gibi giyinirdim. Hatta giyinmezdim bile. Neyi yediğimde kendimi sağlıklı hissediyorsam onu yerdim. Yaşamak için ne yapmam gerekiyorsa yapardım. Sana öğreneceğin hiçbir şey olmadığını, sadece hatırlamanın yeterli olduğunu söylemiştim. Gelişkin toplumlar böyle mi yapıyor? Çıplak dolaşıp böğürtlen toplayıp kano mu yapıyorlar? Bu bana göre barbarları tarif ediyor. Kimin daha mutlu olduğunu, Tanrı'ya daha yakın olduğunu düşünüyorsun? Basit ve sade yaşamın barbarlık, kompleks yaşamın gelişmişlik olduğunu düşünmek ilkel toplumun göstergesidir. Ne ilginçtir ki gelişkin toplumlar bunun tam zıddını düşünür. Ama evrim sürecinin kendisi basit yaşamdan kompleks yaşama doğru ilerliyor. Tek hücreliden çok hücreli yaşama geçiş gibi. Bir bakıma öyle. Bu da yüce ikilemdir. En büyük karmaşıklık, en büyük basitliktir. Sistem ne kadar karmaşıksa yapılanması o kadar basittir. Basitliğin görkemini yansıtır. Usta bunu bilir. Bu yüzden gelişkin varlıklar sade bir yaşam sürer. Gelişkin sistemlerin eğitim, ekonomi ve maneviyat sistemleri de görkemli bir sadelik içindedir. Gelişkin sistemlerin karmaşık yönetim biçimleri olmadığı gibi hiçbir denetim de yoktur. Sadece öz denetim vardır. Sanki bir kişi varmış gibi. Zaten öyle. Şimdi her şeyi bir araya koymaya başlıyorum. İyi, pek fazla zamanımız kalmadı. Gidecek misin? Bu kitap çok uzuyor. 20. Bekle, dur biraz. Henüz gidemezsin. İtiler hakkında daha soracağım sorular var. İtiler bir gün dünyada görünüp bizi kurtaracaklar mı? Bize yeni teknolojiler getirerek gezegenin akışını kontrol edecek, atmosferimizi temizleyecek, güneş enerjimizi kontrol altına alacak, havamızı düzenleyecek, tüm hastalıklarımızı iyileştirecek ve bizi kendi çılgınlığımızdan kurtaracaklar mı? Bunları yapsalardı onlara tanrı diye tapınmaya başlardınız. Şu anda boyun eğdiğiniz tanrıların yerine onları koyardınız. GV'ler bunu biliyor. Bu nedenle kendi gücünüzü ve potansiyelinizi anlamanız için daha büyük gerçekleri görebildiğiniz ölçüde teknolojilerinin bir kısmını sizinle adım adım paylaşacaklardır. Bunun için de öğretmenlerinizi tanrılaştırmamayı öğrenmeniz gerekiyor. İkinci kitapta İsa ve diğer büyük öğretmenlerin uzaylı olduğunu, bizimle GV bilgeliğini paylaşmak için dünyayı ziyaret ettiklerini ima etmiştin. Şimdi soruyorum, İsa bir uzaylı mıydı? Hepiniz uzaylısınız. Bu ne demek oluyor? Hiçbiriniz şimdi eviniz olan bu gezegenin yerlileri değilsiniz. Değil miyiz? Hayır, genetik malzemeniz bu gezegene bilinçli olarak bırakıldı. Hayat burada tesadüfen başlamadı. Milyarlarca biyokimyasal tesadüf sonucu mutlu sona ulaştığınızı mı sanıyorsunuz? Hayır, ama bir plan vardı, Tanrı planı. Haklısın, plan benim fikrimdi, benim sürecimdi. Yoksa sen de mi uzaylısın? Benimle konuşmak istediğinizde ya da bana dua ettiğinizde başınızı nereye doğru kaldırıyorsunuz? Yukarıya. Neden? Bilmiyorum, alışkanlık işte. Eğer uzaylıysam bu beni daha az tanrı mı yapardı? Eğer tanrıysam bu beni daha az uzaylı mı yapardı? Benim her şey olduğumu unuttun mu? Ben evrenim. Gücüm, enerjiyim, her şey olanım. Kolektifim. Evet, bunu söylemiştin. Peki uzaylılar da kolektifin bir parçası değil mi? Evet. Peki bu beni de uzaylı yapmıyor mu? Evet, aynı zamanda sen bensin de. Bingo. Pekala, konumuzu bitirmeden önce gelişkin toplumlarla ilgili biraz daha bir şeyler söyleyebilir misin? Örneğin nasıl giyiniyorlar, nasıl iletişim kuruyorlar? Pekala, kısaca söyleyeyim. GV toplumlarında varlıklar giysileri ancak kendilerini kontrol edemedikleri koşullarda korumak için kullanırlar. Bir GV ihtiyaç duymadığınız iklim koşullarında bile neden giysi kullandığınızı anlayamaz. Çünkü utanmak ya da ayıp kavramlarını bilmez. Güzelleşmek için giyindiğinizi ise hiç anlamaz. Bir GV için çıplak bedenden daha güzel bir şey yoktur. Bir GV sizin bina ya da ev dediğiniz kutularda yaşamanızı da anlayamaz. GV'ler doğal ortamda yaşar. Havayı kontrol edebildikleri için nadiren kontrol edemedikleri durumlarda kutulara girerler. Kendilerini destekleyen çevrelerine de özen gösterirler. İletişim için GV'ler sizin duygu dediğiniz iletişim boyutunu kullanırlar. GV'ler hem kendi duygularına hem de başkalarının duygularına duyarlıdır. Kimsenin duygularını saklaması düşünülemez bile. Duyguları saklamak, sonra da hiç kimsenin sizin ne hissettiğinizi anlamadığından şikayet etmek, bir GV için anlaşılmaz bir tutumdur. Duygular ruhun dilidir. Duygular asla yalan söylemez. Bir GV neden yalan söylemeye ihtiyaç duyduğunuzu asla anlayamaz. Yalanla iletişim kurmak ve yalanı yutturmak bir başarı değildir. Sadece yenilginin ertelenmesidir. GV'ler doğruyu söylemez, doğruyu yaşarlar. Gezegeninizde çoğu ilişki gizlilik üzerine kurulu. Hayatın böyle işlediğini düşünüyorsunuz. Gizlilik kodu sizin toplumsal kodunuz haline gelmiş durumda. Hükümetleriniz, iş sektörleriniz, çoğu ilişkileriniz bu gizlilik koduna dayanıyor. Küçük ya da büyük, yalan öylesine kabul görüyor ki, yalan söylemediğinize dair yalan söylüyorsunuz. Herkes kralın çıplak olduğunu bilse de asla bu konuda konuşmuyor. Kendinize de yalan söylüyorsunuz. Gelişkin toplumlar ise iki şeye özen gösteriyor. 1. Tam gözlemleme yapıyor. 2. Gerçek iletişim kuruyor. Zaten başka türlü iletişimi isteseler de kuramazlar. Çünkü bir GV diğer varlığın vibrasyonunu alır. Bir GV diğer GV'nin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini bilir. Siz de bazen bir odaya girdiğinizde odadakilerin vibrasyonunu hissedebiliyorsunuz. Sizin söz dediğiniz ses gürültüleri GV'ler arasında kullanılmaz. Gelişkinliğin bir ölçüsü de duyguları, arzuları ve bilgileri aktarmak için sözlere duyulan ihtiyacın azlığı ya da yokluğudur. Çok eskiden siz de ses gürültüsüne ihtiyaç duymadan iletişim kurabiliyordunuz. O zamandan beri ilkel sesler çıkararak iletişim kurmaya doğru gerilediniz. Ama birçoğunuz tekrar en temiz ve gerçek olan duygu iletişimine geri dönmeye başladınız. Özellikle birbirini sevenler arasındaki iletişim bir gerçeği yansıtıyor. İlgi, iletişim yaratır. Derin sevginin ifadesinde sözler neredeyse gereksizdir. Birbirinizle iletişim kurmak için ne kadar çok söz söylemeye zaman ayırmak zorunda kalırsanız, birbirinizle ilgilenmeye o kadar az zaman kalır. Gerçek iletişim, gerçeklerin ifadesidir. En gerçek olan ise sevgidir. Sevginin olduğu yerde iletişim de vardır. Ne güzel ifade ettin. Teşekkür ederim. Kısaca GV toplumlarında yönetim, karşılıklı uzlaşmaya dayalıdır. Buna da üçgen kod deniliyor. Farkındalık, dürüstlük, sorumluluk. Peki yasalar olmadığına göre bir GV üçgen koda uymadığında mahkeme ya da ceza yok mudur? GV'ler sadece olanı gözlemler ve neyin işlediğini görür. Grup için yararlı olmayan bir şeyin eninde sonunda birey içinde yararlı olamayacağını bilir. Tüm GV'ler bu gerçeği gençlik yıllarında çabucak öğrenir. Yaşlı GV'lerin üçgen koda uymaması diye bir şey söz konusu bile olamaz. Bir genç GV hata yaptığında ona hatasını düzeltme izni verilir. Önce düşünce ya da davranışlarının olası sonuçları ona gösterilir. Bu sonuçlardaki rolünü değerlendirme olanağı verilir. Sonra da hatasını düzeltme sorumluluğunu üstlenmesine imkan tanınır. Peki ya hatasını düzeltmek istemezse? Bir GV asla hatasını düzeltme imkanını reddetmez. O zaman zaten GV olmaz ki. Bir GV tüm bunları nerede öğrenir, okulda mı? Bir GV toplumunda okul sistemi yoktur. Çocuklar, yaşlılar tarafından olan ve işleyen şeyler onlara hatırlatılarak eğitilir. Eğitim bir süreçtir. Sizin okul dediğiniz öğrenme zamanında çocuklar kendi derslerini kendileri seçer. Kimse onlara neyi öğrenmeleri gerektiğini söylemez. Çocuklar kendi kazanmak istedikleri yeteneklere uygun ders seçimlerini yapar. Çocukları motive etmeye büyük önem verilir. Yüksek motivasyonla yaşamla ilgili yetenekler çabuk, kolay ve süreçten zevk alarak kazanılır. Üçgen kodu kurallara uyulması zorunlu olarak çocuklara dayatılmaz. Çocuk üçgen kodunu yetişkinlerin davranışlarını modelleyerek öğrenir. Sizin toplumunuzda yetişkinler çocuklarının öğrenmesini istedikleri şeylerin tam zıttı davranışlar göstererek çocukları negatif modelliyorlar. GV toplumları çocukların söylenen sözlerle değil, yetişkinleri gözlemleyerek öğrendiklerini bilir. Bir GV çocuklarını saatlerce negatif davranışlar sergileyen filmler gösteren bir aygıtın önünde oturtmayı aklından bile geçirmezdi. Siz hem çocuklarınızı saatlerce şiddet, entrika, cinayet, kavga içeren filmleri seyretmeleri için televizyon önünde bırakıyorsunuz, hem de çocuklarınızın neden birdenbire sizin attığınız nutuklara uymayan kötü davranışlar sergilediğine şaşırıyorsunuz. Saatlerce izledikleri görsel şiddet ile çocuklarınızın uyumsuz davranışları arasındaki bağlantıyı da inkar ediyorsunuz. İşte GV toplumları ile sizin toplumunuz arasındaki en büyük fark, gerçek gözlem yapmayı ve uygulamayı bilmemenizdir. Televizyonun çocuklarınızı mahvettiğini görüyor ama görmezden geliyorsunuz. Şiddet, cinayet, ikiyüzlülük, entrika dolu filmleri seyretmeyi eğlence olarak niteliyor ama sonuçlarını yadsıyorsunuz. Sigaranın bedeninize zararlı olduğunu biliyor ama yine içmeye devam ediyorsunuz. Aileler babanın çok içtiğini ve tacizkar olduğunu biliyor ama tüm aile bu gerçeği yatsıyor ve bu konu hakkında tek kelime söylenilmesine izin vermiyor. Başkalarının baba ile ilgili gerçeği bilmemesine özen gösteriyor ama ailenin üyelerinin ruh sağlığına aynı özeni göstermiyorsunuz. Binlerce yıldır dinlerin toplumsal davranışları olumlu yöne doğru değiştirmediğini görüyor ama bu gerçeği de yatsıyorsunuz. Devletlerinizin size yardımcı olmak yerine sizi bastırmaya çalıştığını görüyor ama buna ses çıkarmıyorsunuz. Sağlık bakımı sisteminizin aslında hastalık bakımı sistemi olduğunu görüyor ama kaynaklarınızın onda birini koruyucu sağlığa, onda dokuzunu ise hastalıkla baş etmeye harcıyorsunuz. Sağlıklı yaşam için insanları eğitmenin önünde kar motivasyonunun duvar gibi durduğunu görmezden geliyorsunuz. Kimyasal maddelerle zorla beslenerek büyütülen ve hunharca kesilen hayvanların etini yiyor ve bunun sağlığınıza çok büyük ölçüde zarar verdiğini görmezden geliyorsunuz. Hatta bu konuyu tartışmaya açan televizyon talk show sunucularını et şirketleri mahkemeye vermeye çalışıyor. Irkınızın büyük çoğunluğu yadsıma içinde yaşıyor. Sadece ortada açıkça görülen gerçekleri değil, kendi gözleriyle gördükleri gerçekleri de, kendi duygularını da ve en sonunda kendi gerçeklerini de inkar ediyor. Gelişkin varlıklar olanı görür ve yararlı olanı seçer. Süreç onurlu bir şekilde işler. Evet ama süreç nasıl işliyor? Her şey ne olduğunuzu düşündüğünüze ve neyi yapmaya çalıştığınıza bağlıdır. Eğer hedefiniz huzur, haz ve sevgi dolu bir yaşam sürmekse şiddet işe yaramıyor. Bu zaten görülüyor. Eğer hedefiniz sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmekse, leş yemek, zehirli duman çekmek, sinir öldürücü, beyin uyuşturucu sıvıları içmek işe yaramıyor. Bu zaten görülüyor. Eğer hedefiniz şiddet ve intikamdan, ikiyüzlülük ve entrikalardan uzak çocuklar yetiştirmekse, çocukları bu kavramları detaylarıyla öğreten televizyonlar önünde saatlerce oturtmak işe yaramıyor. Bu zaten görülüyor. Eğer hedefiniz doğa ana ve kaynaklarını özenle korumak ve saygı göstermekse, bu kaynakları sınırsızca sömürmek ve kullanmak işe yaramıyor. Bu zaten görülüyor. Eğer hedefiniz sevecen bir tanrıyı keşfetmek ve onunla iyi bir iletişim kurmaksa, dinlerin korkutucu ve sonsuza dek ceza verici tanrısı işe yaramıyor. Bu da zaten görülüyor.